Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocamın yokluğunu fırsat bilerek ve böyle bir cemaati de yine fırsat bilerek uzunca bir süredir arkadaşlarımızla yaptığımız bir çalışmanın çok özet bir sunumunu sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. Böylelikle hem anlatırken eksiklerimizi görmüş olma imkanı olacak, hem de büyük bir ihtimalle sizden gelen eleştiri ve katkılarla daha iyi bir seviyeye ulaştıracağız. Konu şu: bize işte küçüklüğümüzden beri hep anlatılan ve bizim de okuduğumuz ve bazen de anlattığımız Mekke dönemine dair bildiğimiz bilgilerin, bizdeki müktesebatın Kur'an açısından bir değerlendirilmesi. Yani gerçekten de siyer kitaplarında anlatıldığı gibi bir bölge miydi Mekke? Yani ne demek istiyoruz? Çok affedersiniz, İşte aklı başında insanın neredeyse tek bir aklı başında insanın olmadığı, her türlü haksızlığın, her türlü ahlaksızlığın, her türlü kötü fiillerin vuku bulduğu bir bölge miydi? Yoksa oranın da kendine göre bir takım iyi hasletleri, dinamikleri, güzel yönleri ve tabii ki kusurları olan bir bölge miydi? İşte bu dönemi anlamanın, özellikle bu döneme Kur'an açısından bakmanın, Kur'an'ı doğru anlamanın, Kur'an'ı doğru anlamada önemli bir rolü olduğunu düşünerek böyle bir çalışmaya girdik. Dolayısıyla bu bir takım tespitlerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle bir takım sorularla başlayalım ki konu gerçekten önemli mi değil mi, bunun üzerinde bir anlaşalım. Ben bir iki tane soru soracağım. Esasında cevapları da burada. Bildiğimiz ama çoğu zaman belki kullanmadığımız bilgi, mesela bir tanesi, Resulullah'ın risalet hayatının ne kadarı Mekke'de geçmiştir? Malumunuz, miladi 610 yılında Resulullah'a ilk vahiy geldiğini biliyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz. 632 yılında da Resulullah'ın vefat ettiğini biliyoruz. Peki, takriben 22-23 yıllık risalet hayatının Resulullah ne kadarını Mekke'de geçirdi? Cevabını biliyoruz ama bu cevabın önemi var. Cevabı nedir? Aşağı yukarı 12 yıl, bu da yarısından daha fazlası. Yani Resulullah risalet hayatının yarısından fazlasını Mekke'de geçirdi. Oysa bizim zihinlerimizde hep Medine vardır. Mekke'ye dair zihinlerimizde neler vardır? İşte hep kötü görüntüler vardır. İşte işkenceler vardır. Bir türlü laftan anlamaz bir insanlar vardır. Dolayısıyla kitapları okurken, konuyla ilgili filmleri izlerken bir an önce geçsin, gitsin, bitsin şu dönem de hemen Medine dönemine geçelim şeklinde bir dönemdir. Oysa Mekke, Resulullah'ın risalet hayatının yarısından daha fazlasını geçirdiği bir dönem vardır ve burada bir takım olaylar yaşanmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bu konuyla ilgili, bu dönemle ilgili çok ayrıntılı bilgiler vardır. Şöyle gösterdik. İkinci soru. Kur'an'ın yaklaşık kaç ayeti Mekke'de inmiştir? Yani uzunluğuna, kısalığına bakmadan ortalama bir hesapla 6000 küsur ayetin tahmini olarak ne kadarı Mekke'de inmiştir? Evet, 2/3. 2/3. Yine benzer bir soru. 114 surenin yine uzunluğuna, kısalığına çok takılmadan aşağı yukarı ne kadarı Mekke'de inmiştir? 80 küsuru ve bu da takriben yine 2/3'üne tekabül etmekte. Sure açısından da bakıldığında. Peki, ayetler ve sureler uzun, kısa, bu belki çok sağlam bir ölçüt olmaz diye bir soru gelebilir aklımıza. O halde elimizdeki Mushaf'ın sayfa sayısı bakımından hesaplayacak olursak, yani tüm bu ayetleri Mekke'de indiği söylenilen ve Medine'de indiği söylenilen surelerin ve ayetlerin aşağı yukarı sayfa açısından taksimi yapıldığında aynı sonuç yine 3'te 2'si Mekke'de iniyor. Bu ne demek? Bu Resulullah'ın risalet hayatının yarısından fazlasını geçirdiği ve Kur'an'ın ister ayet, ister sure, isterse sayfa açısından, sayfa sayısı açısından bakıldığında büyük bir çoğunluğu Mekke ile alakalı. O zaman burada çok ciddi şeyler olmalı. Yani Kur'an-ı Kerim bu dönemde neler anlatmış, muhatapları kimler, bunların bizim için anlamı olmalı. Şimdi de bunlar istatistik bilgiler, sayısal ve tahmini. Asıl bizim odaklandığımız birkaç soru var konuyla ilgili. Bunları şimdi şey yapalım. Bir an için düşünelim, bir an için. Mesela elimizdeki Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi olduğunu bildiren ve buna işaret eden ayetler olmasaydı, bir an için böyle düşünelim. Ve bizler bir nebi beklentisi içerisinde olan bir ümmetin mensupları olsaydık, yani hepimiz bir nebi beklentisi içerisindeyiz. Böyle farz edelim. Elimizde bir kitap var ama elimizdeki kitapta bir peygamber gelecek. Bunun müjdesi var. Bu halde olsaydık, kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir nebi olduğunu söyleyen birinin çıktığını da duysaydık, böyle bir söylenti gelseydi, deselerdi ki ya bir adam peygamber olduğunu iddia ediyor. Ve biz de böyle bir beklenti içerisindeyiz. Veyahut doğrudan onunla karşılaşmış olsaydık, böyle birisiyle, neler hissederdik? Yani samimi olarak böyle bir şeyi hayal etsek, gerçekten de bir nebi bekliyoruz. Ve birisi de ben nebiyim diyor veya şurada bir nebi çıkmış deniliyor. Bizler neler hissederdik? Bunu hissettiğimiz ölçüde Mekke'de ve Medine'de olanları anlamak mümkün olacak. Bunu hissettiğimiz ölçüde ve bunun cevabını bulduğumuz ölçüde. Bir başka soru. Beklenen bir nebiye tabi olmama. Yani bir nebi bekliyoruz ama onu şey yaptık, hayır dedik, sen bizim beklediğimiz nebi değilsin dedik ve ona tabi olmadık. Bu gerçekten samimi olan bir inanan insan için çok ciddi bir hata olur. Yani kendisi bir nebi bekliyor, nebi gelmiş ama ona inanmıyor. Ya da böyle bir beklenti içerisinde olan bir kişi, önüne çıkan ilk kişi, ya zaten ben de bir nebi beklentisi içerisindeydim, sana tabi oldum diyor ve bir yalancının peşine takılıyor mesela. Çok ciddi riskler. Yani biz şimdi çok rahatız. Niçin işte peygamber gelmeyecek? Tamam, bitti her şey, doğru, evet, ama bizden önceki ümmetleri anlamak için bunları mümkün olduğu derecede hayal edebilmemiz gerekir. Bu şekilde herhalde hiçbir samimi mümin böyle bir ikilem içerisinde kalmak istemezdi. Nebi geliyor ama ona inanmıyor ve ıskalıyor yani. Veyahut bu beklentisini yanlış bir şekilde kullanıyor ve yalancı bir adamın peşine takılıp gidiyor. Peki ne olurdu? Böylesi bir ikilemden müminleri, gerçekten samimi olan insanları kurtaracak bir metot var mıydı? Yani bunları niçin gündeme getiriyoruz? Mekke'de ya da Medine'de Resulullah'a itiraz eden, onunla polemiğe giren, onu reddeden, hatta ona karşı tavır gösteren insanların bir takım şeyleri var mıydı, altyapısı var mıydı bunu yaparken, bir takım düşünceleri var mıydı? Bunu neye dayandırıyorlardı, neye temellendiriyorlardı? Yoksa bize anlatıldığı şekliyle bunlar gerçekten laftan anlamaz, dinsiz, imansız insanlardı. Dolayısıyla bunların dinle, Allah'la, şunla bununla irtibatları yoktu. Dolayısıyla reddettiler, gittiler, bittiler mi? Böyle mi? Bir başka soru, Yukarıdaki iki sorunun cevabını bulup o kişinin beklenen nebi olduğuna karar verip ona itaat etseydik. Gerçekten de deseydik ya tamam biz bir nebi beklentisi içerisindeyiz ve sen de biz de sana itaat ediyoruz, tabi oluyoruz deseydik. Bu durum bizim hayatımızda ne gibi değişikliklere sebebiyet verirdi? Yani her şey sıfırdan mı başlardı hayatımızda? Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, ailelerimizle ilişkilerimiz, akrabalarımızla ilişkilerimiz, dışarıda konu komşuyla, iş arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, her şey yeni baştan mı başlardı? Yoksa böyle bir nebiye tabi olan kişinin hayatında bir takım, sadece bir takım değişiklikler mi olurdu? Bunu da ortaya koymamız lazım. Niçin önemli bu? Çünkü yine bizim algılarımızda 610 yılından itibaren Resulullah'a vahiy gelmesinden sonra ona tabi olan insanların hayatlarında yepyeni bir sayfa başlıyor. Bu insanlar artık dünkü insanlar değil, yepyeni insanlar oluşuyor. Bütün ilişkileri, irtibatları, şunları bunlar kopuyor. Bizim algılarımızda böyle ama gerçekten böyle miydi? Yani Resulullah'a tabi olan insanların sonuçta yine eşi, çoluğu, çocuğu, anası, babası, akrabası, iş ortağı var ve bunlar yine çarşıda, pazarda işlerini görüyor. Ama bunun dışında Resulullah'a tabiri caizse takılan insanlar mıydı? Bunu da ortaya koymamız gerekir. İşte biz bu dersimizde bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bu soruların cevaplarını önemsiyoruz çünkü Resulullah'ın hayatını ve Kur'an'ı doğru anlamada yukarıdaki sorulara cevap vermenin ve böylesi bir durumu hayal edebilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayal edebildiğimiz müddetçe o dönemi doğru anlarız ve o dönemi anlatan ayetleri doğru anlarız. Çok daha önemlisi bugünümüzü doğru yorumlarız. Yani hani çok sık kullanılan 610 yılı ile 632 yılını hayal etmeyin, yaşadığınız her insanın yaşadığı dönem o dönemdir zaten gibisinden sözler gerçeklik payı var mı? Yani bugün de aynı şeyler yaşanır mıydı veyahut yaşıyor muyuz, yaşanılıyor mu? Bugünü de yorumlarken o Mekke'de inen, işte Kur'an'ın büyük bir kısmını oluşturan o ayetler bugünün insanına da sanki 1400 yıl önce iniyormuş gibi iniyor mu? Buna karar verebilmek için bu konuyu netleştirmek lazım. İşte bunlardan dolayı Kur'an'ın Mekke dönemini ele alacağız. Son Nebi'ye Risalet görevinin verilmesinin hemen arefesinde, yani işte Resulullah'a 610 yılında Risalet görevi verildiyse bunun belki 10, 20, 30, 40, 50 yıllık öncesini düşününüz. Ve hemen sonrasında ki Resulullah'ın vefatına kadarki süreçte Kur'an'a göre Mekke nasıl bir şehirdi? Neler vardı bu? İnsanlar ne yer, ne içer, ne yapıyor, neyle uğraşıyor, neye inanıyor, ne düşünüyor? Ve Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler var mı? Burada kimler yaşamakta? Bu şehir halkının Resulullah'a itirazları nelerdi ve bu itirazların temelleri nelerdi? Öncelikle şunu herhalde kabul etmemiz gerekir. Hem psikolojik olarak hem de sosyolojik olarak. Herkesin değer yargıları vardır. Yani hiç kimse bırakın dini, ufak tefek örf, adet, kendi ailesinde, sülalesinde geçerli olan değerleri bile eleştirilmesinden hoşlanmaz. Hele bunlara hakaret edilmesini asla kabul etmez. Dolayısıyla din değiştirmek, bir insanın bugün o ana kadar yaşadığı gerçeklerden, doğrulardan sıyrılıp ha öyle mi tamam o zaman sorun yok demesi çok zor bir şey. Bunu da dikkate almak gerekir. Hele bir de bu değer bir dini değer ise ve bu dini değer o toplumda sayısal olarak çoğunluğun paylaştığı bir değerse insanların o değere karşı bir takım insanların karşı çıkışları o toplum tarafından çok ciddi bir refleksle geri şey yapılır, çevrilir. Veya bazen de ambargo konulur o insanlara. İşte Resulullah'ın döneminde de acaba böyle bir şey mi vardı? Yani insanların bir takım değerleri, kutsalları vardı ve bu insanlar gerçekten samimi olarak bu değerlerine birilerinin zarar verdiğini düşündüğü için mi karşı çıkıyorlardı? Bunu da dikkate almak mutlaka gerekecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buna doğrudan işaret eden ayetler var. Bu birincisi. İkincisi meselenin işte ilahi irade insandaki bu zaafları dikkate almadan insanları mükellef kılar mı? Yani yüce yaratıcı insanların bir takım değerleri koruyacağını, bunlara karşı bir takım refleksler oluşturacağını bilmesine rağmen insanlara bırakın eskiye ait her şeyi, şimdi size yeni bir peygamber gönderdim, bildiğiniz, uyguladığınız her şeyi unutun, sıfırdan hayata başlayın şeklinde bir hitapta bulunur mu? Böyle bir mükellefiyetle insanları sorumlu tutar mı? Bunu da bizim tespit etmemiz gerekecek. Bunun için söyledik, bunu eğer insanların, Allah insanları güçlerinin yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayacaksa, insanların ellerinde her zaman, her zaman doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçüt olmalı. Onun için Allah o hesaba çeksin. Yani kullar hiçbir zaman şöyle bir şey diyemesinler ötede. Allah'ım yani biz işte yüzyıllardır bir takım değerleri doğru bildik, onların hiç hatalı olduğunu düşünmedik. En güvendiğimiz insanlar, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz bize bunları öğretti. Biz bunları eleştirmedik. Şimdi sen bizi bundan dolayı hesaba çekme diyemememiz için her topluma Allah mutlaka bir takım kriterler koymuş olmalı ki o kriterlere göre insan bütün bu zaaflarına rağmen doğruyla yanlışı bulabilsin. İşte bu kriterler, bu ölçütler nedir? Yine bunu da tespit etmek gerekecek. İşte bu ölçütleri tespit etmenin vahiydeki süreklilik ve bütünlüğün farkına varmak. Yani bununla şunu kastediyoruz. Hep işte sıfırdan başladılar. Dün çok kötü insanlardı ama Resulullah'la tanıştıktan sonra artık hepsi melek oldu. Hepsi başkalarına örnek teşkil edecek kadar tertemiz oldu. Çünkü dün hiçbir şeyi bilmiyorlardı ama bugün ve bugünden itibaren artık her şeyi biliyorlar şeklindeki bir anlayış Kur'an'a ne kadar uygun? Böyle bir anlayış Kur'an açısından ne anlam ifade eder? İşte bunun anahtar kavramı Kur'an-ı Kerim'de vahiydeki süreklilik. Bunu ortaya koymamız gerekecek. Vahiy sürecini doğru okumak. Yine nasıl gerçekleşti bunlar? İnsanlar 30 yıl, yaklaşık 30 yıl boyunca Resulullah'ın etrafındaki insanlar nasıl belli bir seviyeye geldi? Yoksa birden Resulullah'la tanışır tanışmaz bu insanlar zaten cenneti garantiledi mi? Böyle bir süreç mi yaşadı? İşte bizim bu vahiy sürecini de iyi anlamamız gerekecek. Ve dolayısıyla bu dönemle ilgili rivayetleri doğru anlamamız gerekecek. İşte her sahabi için ciltler dolusu menkıbeler, kahramanlık öyküleri, şunlar bunlar. Bu Kur'an açısından ne kadar doğru bu rivayetler? Ve her şeyden önemlisi de Kur'an'ı doğru anlamak ve günümüzü yorumlamak için tüm bu tespitlerin yapılmasını gerektiğini söylüyoruz. O halde Kur'an'da Mekke dönemi, Kur'an Mekke ile ilgili bize neler söylemekte? Yani işte hepimizin malumudur Mekke ile ilgili. Eğer kitap okumadıysak zihinlerimizde kalan şeyler nedir? İşte filmlerden, Çağrı filminden kalan ve çoğu zaman işte iç karartıcı sahnelerdir. Ama Kur'an bu şehri nasıl tanımlamakta? Gördüğümüz işte yarımada Mekke, Medine, Taif üçgeninde aşağı yukarı cereyan eden bir vahiy süreci. Öncelikle şeriatta süreklilik üzerine de biraz konuşalım. Bununla ilgili malumunuz pek çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir zincir var ve bu zincirin halkaları birbirine bağlı. Evet, zaman zaman bir takım bozulmalar, şunlar bunlar oluyor ama sonuç itibariyle Allah'ın bir takım emir ve yasakları insanlık tarihi boyunca herkesin malumu şu veya bu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi bir bina var. Bu bina nelerden oluşuyor? işte yapı taşlarından, tuğlalardan oluşuyor ki bu vahideki süreklilikle alakalı Resulullah'ın evimizin malumu bir hadisi var. Ebu Hureyre şöyle diyor, Resulullah demiş ki, benimle benden önceki nebilerin misali çok güzel bir bina inşa eden adamın misali gibidir. Binanın sadece köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmıştır. İnsanlar hayranlıkla bu evi dolaşıyorlarken eksikliği görüp bu eksik parça tamamlanmayacak mı diye soruyorlar. İşte eksik olan o parça benim. Ben nebilerin sonuncusuyum. Nitekim bu rivayet hadis kriterleri açısından nasıldır orasını açıkçası bilmiyoruz ama Kur'an açısından yani mana açısından bakıldığında şeriattaki süreklilikle çok uyum içerisinde. Gerçekten de zaten Rabbimiz de peygamberimizi bu şekilde tanımlıyor. Kendisinden önce pek çok nebilerin, rasullerin gelip geçtiğini, kendisine vahyedilen şeylerin daha öncekilere de vahyedilen şeyler olduğunu ve benzeri pek çok ayette de vahideki bu zincirin halkalarından bir tanesinin de Resulullah'ın olduğunu pek çok ayet zaten işaret etmekte. Her şeyin miladi 610 yılından itibaren kendisine nübüvvet verilmesiyle birlikte Resulullah ile başladığına dair kanaat gelenekte oldukça yaygındır. Hepimizde bu vardı. Bu kabul ümmet içinde öncesini tamamen karanlık ilan etme temayülü oluşturmuştur. Yani mesela herhangi bir siyer kitabını, Resulullah'ın hayatını anlatan herhangi bir siyer kitabını açsak, Allah rızası için cahiliye dönemine sürekli hakaret edilir. Allah rızası için. Yani bunlar öyle adamlardı ki, şöyle adamlardı, böyle adamlardı, insanlık işte dibe vurmuş vaziyetteydi, her türlü rezillik vardı, şu vardı, bu vardı deniliyor ve ondan sonra bembeyaz bir sayfa açılıyor. Hatta yani bu konuda Resulullah'ın hayatı konusunda gerçekten çok ilmi tespitler yaparak tedvinler yapan müellifler dahi bazen bunu yapıyor. Mesela Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli eseri gerçekten alanında araştırmacı tarihçiliğin emsalsiz örneklerinden bir tanesidir. Orada bile inanılmaz rivayetler. Bir yerde diyor ki insanlık dibe vurmuş vaziyetteydi o dönemde. Oysa Kur'an-ı Kerim böyle bir şeyi hiçbir zaman kullanmıyor. Yani Mekke için dibe vurmuş bir şehir, dibe vurmuş bir halk ifadesini Kur'an'ın hiçbir ayetinde göremiyoruz. Aksine Kur'an-ı Kerim bu insanların kötü yönlerinden bahsettiği gibi çok iyi yönlerinden de bahsediyor. Ve onları Allah muhatap alarak bir takım şeyler söylüyor. Sürekli onlarla bir şey içerisinde. Dolayısıyla işte bizim bu algımızı da tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Öncesini tamamen yok ya da kirli sayıp her şeyin yeni baştan 610 yılından itibaren başladığına dair oluşturan bu algının anlama ve uygulama alanında olumsuz sonuçları olmuştur. Yani iki yönlü bir olumsuz sonuç. Birincisi anlama, ikincisi de uygulama. Anlama yönündeki olumsuz sonucu nedir? En önemlisi Kur'an'ın anlaşılmasında. Kur'an'ın biraz önce dersin başında söyledik yani büyük bir kısmının indiği Mekke dönemine ait ayetlerin eğer biz Mekke dönemine dair bu algımızı korursak anlaşılmazlığa mahkum edeceğiz bir kere. Oysa orada çok ciddi bir hayat var. Hareketli yani dünyanın belki de o dönemde en hareketli yerlerinden birisi ki Kur'an-ı Kerim oraya başkent diyor, Ümmül Kura diyor. Birincisi bu. Kur'an'ı anlamada etkisi var bu meselenin. İkincisi de uygulama alanında. Asıl, belki de asıl sıkıntı burada. Bununla neyi kastediyoruz? Burada şunu kastediyoruz. Belki de din kelimesinin geçtiği, Kur'an kelimesinin geçtiği, hadis kelimesinin, sünnet kelimesinin geçtiği her platformda meselenin dönüp dolaştığı tek yer olan hadis meselesi, sünnet meselesi. Yani ne demek istiyoruz? 610 yılından itibaren başlatıldığı için her şey ve öncesi yok sayıldığı için bu defa bir takım dolgu malzemeleri kullanılıyor. Rivayetlerle, şunlarla, bunlarla deniliyor ki işte her şeyi Resulullah yeni baştan öğretti, anlattı. Her şeyi. Yani bu insanlara abdest almayı öğretti, namaz kılmayı öğretti, oruç nedir onu öğretti, zekat nedir onu öğretti, giyimi, kuşamı, şunu, bunu, bu insanlara her şeyi öğretti. Öncesini yok saydığımız zaman bu defa dolgu malzemeleri kullanmaya başlıyoruz. Ve bir takım rivayetleri de bu defa öncesi olmadığı için bir takım rivayetleri de bunlar öncesini bilmediğine göre, Resulullah da bunlara böyle şeyler söylediğine göre bu yeni bir hükümdür. Dolayısıyla işte bu da vahiydir denilerek bu defa çok ciddi yapısal sorunlar oluyor. Yani neyi kastediyoruz? İşte Kur'an gibi Resulullah'a indirilen bir takım sünnetlerin, hadislerinde vahiy unsuru taşıdığını, onların da işte Resulullah'a Cebrail ile indirildiğini ve onların da dinde teşhi kaynağı olduğuna dair çok ciddi yapısal sorunların temelinde de işte öncesini yok saymamız ve Mekke toplumuna karşı bu çok affedersiniz insafsız bakış açımız etkili oluyor. Oysa biraz sonra göreceğiz belki. Orada dini, çok hareketli bir dini hayat var. Belki tabiri yerinde olur mu bilmiyorum ama Resulullah'a Mekke'den itiraz eden insanların bir kısmının zihninin arka planında sen mi öğreteceksin bu dini düşüncesi var yani. Peygamberimize sen mi bize öğreteceksin bunu? Bu kadar dindar olan bizlere bu işi sen mi öğreteceksin? Biz bilmiyoruz, biz hiçbir şey bilmiyoruz da sen geliyorsun şimdi bize yanlış yapıyorsun diyecek kadar kendilerine güvenen, dini konularda güvenen insanlardan da oluşuyor Mekke toplumu. Hepsi öyle olmasa da. İşte bunu gözden kaçırdığımız zaman bu defa biraz önce dediğimiz gibi anlama ve uygulamada bir takım ciddi sıkıntılar oluşuyor. Oysa pek çok ayet şeriatta süreklilik ve devamlılık olduğuna dikkat çekmiştir. İşte böyle düşündüğümüz zaman biraz sonra okuyacağımız pek çok ayetin aslında ne kadar anlamlı olduğunu göreceğiz. Mesela Ahkaf suresinin 9. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Kul mâ küntü bid'an minel rusli ve mâ edri mâ yuf'alu bî ve lâ biküm in ettebi'u illâ mâ yuhâ iley ve mâ ene illâ nezirun mübin. De ki ben rasullerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Yani Resulullah'a Mekke'de inen bir ayette şu dedirtiliyor. De ki ben ilk kez gelmiyorum. İlk gelenlerden değilim. Benden önce de rasuller var. Yani ben bir zincirin halkasıyım. İlk kez insanlığın ilk kez tecrübe ettiği ve ondan dolayı da şaşırdığı bir durum yaşanmıyor anlamında. Resulullah ile ondan önceki nebilere dinde şeriat kılınan hususlar arasındaki müşterekliğe vurgu yapan pek çok ayet var. Bunlardan bir tanesi Şura suresinin 13. ayeti. Ben doğrudan mealini okuyorum. Allah Nuh'a buyurduğunu sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. Dini ayakta tutun, o konuda ayrılığa düşmeyin. Yine Mekki bir surenin ayeti. Yani Resulullah'ın öncesiyle olan irtibatını kuran ayetlerden, pek çok ayetten bir tanesi. Ayette geçen dini ayakta tutun, o konuda ayrılığa düşmeyin ifadesiyle ilgili yine Beyyine suresinin şu ayeti önemli demişiz. 5. ayeti, o da onlara sadece şu emir verilmiştir. Doğrudan doğruya yalnız Allah'a boyun eğerek ona kul olun, namazı sürekli kılın ve zekatı verin. İşte sağlam din budur. Yani o zincirin olmazsa olmaz omurgasından tevhid ve ibadet. Dolayısıyla bu da yine Mekke'de inen ayetlerden bir tanesi ve herhalde Peygamberimiz ve onun etrafındaki işte belki parmakla sayılacak bir küme insana söylenmiyor sadece bunlar. Burada mesajın gitmesi gereken bir takım insanlar olmalı. O insanlara, yani burada şaşılacak herhangi bir durum yok. Bilmediğiniz, duymadığınız, anlamadığınız şeyler değil denilerek öncesine atıfta bulunuluyor. Allah'ın dininde zamana ve mekana göre değişmeyen, hep sabit kalan bir öz vardır. Bu özün bir parçası şirke bulaşmadan sadece ona kulluk etmektir. Şu ayette bunu göstermektedir. Enbiya 25, mealini okuyorum yine. Senden önce de rasuller gönderdik. Onlara vahyettiğimiz şey şuydu: Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız bana kulluk edin. Yine Mekke'de inen ayetlerden bir tanesi. Allah'tan başka ilah olmadığının belirtilmesi ve sadece ona kulluk edilmesinin emredilmesi şirkle ilgilidir. İnsanlık tarihi boyunca nebiler vasıtasıyla, nebiler de dahil, insanlara emredilen Allah'a şirk koşmamalarıdır. Şu ayet bu açıdan çok önemlidir. Zümer suresinin 65. ayeti, geçen hafta cumartesi dersinde, salı dersinde Abdülaziz hocam bu ayeti okumuştu bir başka vesileyle, yine bu hafta da okuyoruz. Sana ve senden öncekilere vahyedilen şey şuydu: şayet şirk koşarsan amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Yine Mekki bir surenin ayeti. Kur'an'da şirk konusundaki uyarıların yoğunluğu ve bu konuda gösterilen hassasiyet bu özün korunmasının önemini göstermektedir. Gerçekten de Mekke'de inen onca ayet sürekli muhataplarına, ister bunlar Mekkeli müşrikler olsun, ister ehli kitap olsun, şirk konusunda yoğunlaşmakta. Yani hiç kimseye işte Allah diye bir varlık var, bunu nasıl inkar edersiniz, bunu nasıl düşünemezsiniz, siz onun kullarısınız gibi her insanın bildiği, sıradan ve hiç kimsenin tartışmaya gerek duymadığı şeyleri değil, şirk konusunda bütün yoğunluk oradadır. Allah Teala tevbe edilmemesi halinde affetmeyeceği tek günahın şirk olduğunu bildirmiştir. İnsan Allah'ın varlığının ve birliğinin hakikatini şahitlik derecesinde tecrübe edecek şekilde yaratılmıştır. Bundan dolayı nebiler dahil herkes şirk konusunda uyarılmıştır. Namaz kılmak ve zekat vermek de yine bu özün parçalarıdır. Mesela bizim fıkıh usulü eserlerinde mücmel lafız diye bir kavram vardır, mücmel lafız. Mücmel lafız şöyle tanımlanır. Denilir ki, Kur'an'da ve Resulullah'ın sünnetinde geçen bir takım kelimeler vardır ki, bu kelimeleri anlamaya imkan yoktur. Ancak bunları Allah ya da Resulullah açıklarsa anlaşılır. Yani bu derecede kapalı. Allah'ın ya da Resulullah'ın açıklaması olmadan anlaşılması ve uygulanması mümkün olmayan lafızdır, mücmel lafız denilir ve ondan sonra da fıkıh usulünde mücmelin ilk örneği olarak namaz, yani es-salat ifadesi gösterilir. Denilir ki işte es-salat, Kur'an'da geçen es-salah, namaz ifadesi mücmel bir lafızdır. Yani ne demek? Bu kelimenin yer aldığı ayetler indiğinde Kur'an'ın muhatapları bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Resulullah onlara açıkladı, öğretti. Dolayısıyla artık onlar için mücmel olmaktan çıktı denilir. Oysa Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde bu ifade öncekilere atıfta bulunularak onlara da namaz kılmayı, zekat vermeyi emrettik şeklinde zikredilir. Dolayısıyla Mekke'deki insanların namaz nedir, zekat nedir bilmemesine Kur'an açısından imkan yoktur. Ama bizim fıkıh usulü açısından bakılırsa bu adamlar bunu bilmiyorlardı. Her ilahi kitap kendinden önceki ilahi kitapları büyük oranda misliyle neshederek tasdik ettiği için daha hayırlısı ile nesih olmadığı müddetçe nebiler kendilerinden önceki şeriata uymakla yükümlüydüler. Nitekim Resulullah'a da şu emredilmiştir. Enam suresinin 90. ayetinin bir kısmı Ülaikellezine hedallahu febihüdâhü muktedih. Bunlar Allah'ın yola gelmiş saydığı kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. Şimdi bu ayetle ilgili bir tespitimiz var. Ben onu sizlerle paylaşmak isterim. O da şu. Bizim yine fıkıh usulü eserlerinde şer'u men kablena adıyla bir konu vardır. Şunu kastederler. Yani şer'u men kablena bizden öncekilerin şeriatı. Yani ne demek bu? Fıkıh usulünde şu tartışılır. Kitapta ve sünnette önceki ümmetlere dair bir takım hükümlere atıfta bulunuluyorsa bunlar ümmeti Muhammed için de geçerli midir, değil midir? Yani ne demek? İşte Kur'an'ı açtığımızda biz İsrailoğullarına şunu emrettik veya şunu haram kıldık şeklindeki bir ayet ümmeti Muhammed için de geçerli midir, değil midir? En basit anlatımla bu. Tabii bunun farklı boyutları da var da. İşte bu konu şer'u men kablena, yani bizden öncekilerin şeriatı konusu altında ele alınır. Ve bu ayet Enam suresinin 90. ayetinin bu kısmı Ülaikellezine hedallahu febihüdâhü muktedî ayeti neredeyse bütün fıkıh usulü kitaplarında şer'u men kablenayı kabul edenlerin ilk delilidir. Yani derler ki evet şer'u men kablena önceki ümmetlere emredilen ya da onlara yasaklanan bir takım şeyler aksine bir delil olmadığı sürece bizim için de geçerlidir diyenlerin ilk delili budur. Enam suresinin 90. ayetini delil alırlar. İşte bu ayet gerçekten de onların da delil aldığı gibi aksine bir delil olmadığı sürece yani neshedildiğine, kaldırıldığına dair bir delil olmadığı sürece öncekilere emredilen şeylerin diğer insanlar için de geçerli olduğunu dolayısıyla şeriatta bir süreklilik ve devamlılık olduğunu göstermektedir. Kur'an'ın indiği dönemde Allah'ın varlığını bilmeyen ve onu kabul etmeyen kimse yoktu. En azından Kur'an açısından bakıldığında Kur'an böyle bir insandan, böyle bir topluluktan bahsetmiyor. Ona ortak koşanlar vardı ki hep onlardan bahsediyor. Ve bundan dolayı Kur'an Allah'ın varlığını ispata değil, onun birliğine vurgu yapıyor, insanları şirk konusunda uyarıyordu. Yani Mekke döneminde inen ayetlere bakıldığında bunları bir iki cümleyle özetleyin denilse kardeşim şirk koşmayın şeklinde belki özetlenebilir. Bütün ayetlerdeki vurgu budur. Yani niçin şirk koşuyorsunuz? Kur'an abdest, namaz, zekat, oruç, hac ve kurbandan bahsettiğinde muhataplar bu kavramların ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorlardı. Buna delalet eden ayetler de var. Çünkü Resulullah'a tebliğ görevi verilmeden önce Mekke ve civarında doğru yol üzere hayat süren ve dini vecibelerini yerine getiren insanlar vardı. Şu ayet bu açıdan çok önemlidir diyoruz ama o ayetten önce yine fıkıh usulünden bir atıfta bulunarak söyleyeyim. Fıkıh usulünde çok az bir grup hariç, usulcülerin hangi mezhepten olursa olsun usulcülerin neredeyse tamamı bir şey üzerinde ittifak ediyorlar. Bu da çok ilginçtir ama işte bunun genele yansımaması bundan daha ilginç. O da ittifak ettikleri şey de şu, Resulullah kendisine peygamberlik verilmeden önce Allah'ın helal saydığı şeyleri helal, haram saydığı şeyleri de haram sayıyordu. Buna tahannuf, bazen de taabbud ifadesiyle fıkıh usulünde bu konuyu anlatıyorlar. Yani diyorlar ki Resulullah önceki şeriatların haram kıldığı hiçbir şeyi yapmadı. Yaşayışı Allah'ın kendisine şeriat verilmeden önce ortaya koymuş olduğu şeriatlara uygundu. Nitekim Resulullah zaman zaman insanlardan uzaklaşır, inzivaya çekilir, orada ibadet eder diyorlar. Ama bunları söylerken Resulullah'ın esasında öncesinde de peygamberliğe hazırlandığını, işte o bir takım işte gerekçelerle bunları fıkıh usulünde yine bu şer-u men kablena ile ilgili şey yapıyorlar. Ama bunu madem böyle düşünüyorsunuz, daha sonra niçin Mekke'de insanların namazdan, zekattan, şundan bundan haberi yoktu şeklinde söylüyorsunuz denildiğinde işte orada cevap yok. Dolayısıyla esasında bir tarihi hakikat var ki o da Resulullah'ın kendisine peygamberlik verilmeden önce dindar bir insan olarak yaşadığı, bir takım şeylere dikkat ettiği ve bunun da bizim gelenekte usulcüler tarafından kabul edildiğidir. İşte Mekke'de inen bir ayet. Bu ayet gerçekten çok önemli. Şöyle başlıyor. Kasas suresinin 52 ve 53. ayeti. Bundan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna inanırlar. Kendilerine kitap verilen bir gruptan bahsediyor Rabbimiz. Ve diyor ki buna inanırlar. Yani Resulullah'a indirilen kitaba aslında inanırlar bunlar. Kendilerine Kur'an'ın ayetleri okununca şöyle derler. Buna inanıyoruz. Bu Rabbimizden gelen bir gerçektir. Ayrıca bunlar şunu da derler. Biz bundan önce de Müslümanlardandık. Yani şöyle bir düşünecek olursak, Resulullah'ın muhataplarından bir kısmı, Resulullah kendilerine ayet okuduğunda diyorlar ki, evet okuduğun şeyler Allah'ın ayetleri olmalı. Biz zaten buna inanıyoruz. Biz zaten Müslümanlardanız diyorlar. Yani bu ifadenin de kullanılması ayetin metninde çok önemli. Yani şöyle, inna künnâ min kablihi müslimîn. Bu ifadeyi kullanıyorlarmış. Biz zaten Müslümanlardanız. İşte bunlar. Peki şurası önemli. Yani bu insanlar peygamberimiz ayet okuduğunda tamam inanıyoruz, biz de zaten Müslümanız diyorlar da peki Allah kabul ediyor mu bunu? Yani Allah bunu onaylıyor mu? Evet gerçekten de onlar Müslümanlardır diyor mu? Orası çok daha önemli. Ha işte hemen akla gelen o sorunun cevabı ayetin devamında. İşte bunlar güçlüklere göğüs germelerine, kötülüğü iyilikle savmalarına, kendilerine rızık olarak bahşettiğimiz şeylerden başkaları için de harcamalarına karşılık kendilerine iki kat ecir verecek olduğumuz kimselerdir. Yani Allah bunları Müslüman olarak kabul ediyor. Evet diyor, yani senin muhatapların içerisinde bir takım insanlar vardır. Bunlar ellerinde kitap olan insanlardır. Sen onlara ayetlerimizi okuduğunda bunlar hemen teslim olurlar ve biz Müslümanız zaten derler. Allah da diyor ki evet gerçekten de onlar Müslümandır. Şimdi Allah'ın peygamberimizin muhatapları arasında Müslüman olarak isimlendirdiği birileri var ise, ki bununla ilgili pek çok ayet var, biz o dönemdeki insanların hepsini nasıl bunlar yani hiç aklı başında insan yoktu, din unutulmuştu, Allah unutulmuştu, şöyle olmuştu, böyle olmuştu, namaz kılan yoktu, zekat veren yoktu, böyle bir şey düşünmemize imkan yok Kur'an açısından. Allah'ın Müslüman dediği insanların tevhid dini üzere olması gerekir bir, ayrıca olmazsa olmaz ibadetler olan namaz kılmaları, zekat vermeleri, oruç tutmaları beklenir. Nitekim Haç suresinin son ayetinde Allah Müslümanları böyle tanımlıyor. Yani namaz kılan, zekat veren, yani ibadetleri yerine getiren insanlara Allah'ın Müslüman ismini verdiğini söylüyor. Dolayısıyla Resulullah'ın muhatapları arasında bu tür insanlar da vardı. Bu tür insanların olması o dönemde bir takım kavramların da çok iyi bilindiğini göstermektedir bize. Evet, kısaca Mekke'de bir takım Yahudiler, Hristiyanlar, Mekkeli müşrikler, onlarla ilgili de bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi tarih kaynaklara bakıldığında, ki gerçekten bu konuda ya elimden geldiğince ben bir tarama yaptım. Bizim Mekke dönemini anlatan tarihi kaynaklarda Mekke'de Yahudi nüfusuna hem sayısal hem de etki açısından neredeyse hiç Yahudi olmadığı konusunda bir ittifak var tarihi kaynaklarda. Yani diyorlar ki Mekke'de Yahudi yoktu. Varsa da tek tük vardı. Bu adamlar da burada meskun değildi. Zaman zaman çeşitli vesilelerle buraya takılırlardı. İşte bazen ticaret için gelirlerdi. Bazen de işte bu adamlar biraz da kahin tipli adamlar olduğu için Yahudiler birisinin bir malı çalındığında veya bir değerli bir eşyası kaybolduğunda onun bulunması için Mekkeliler gider bir Yahudi bulurlar, onu işte ondan yararlanırlar. Ancak böylesi bu şekilde gelirlerdi deniliyor ve ayrıca bunu söylerken Kur'an'ın da bunu tasdik ettiği iddia ediliyor. Yani deniliyor ki zaten Kur'an'a bakıldığında da Mekke'de Yahudi'den bahsedilmez deniliyor. Oysa bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında görüleceği üzere Kur'an-ı Kerim'in doğrudan Resulullah'ı İsrailoğullarına, Yahudilere yönlendirdiği, git onlara sor, bunu onlar çok iyi biliyorlar diyerek yönlendirdiği bir takım insanlar var ve bunlar İsrailoğulları. Yine burada bir başka problem var. O problem de şu. Deniliyor ki madem Mekke'de hiç Yahudi yoktu Resulullah döneminde veyahut kayda değer bir Yahudi nüfusu yoktu. O halde deniliyor ki Kur'an'ın neredeyse üçte ikisi Mekke'de iniyor ve bu üçte ikisindeki kısımda İsrailoğullarından bahsediliyor. Hazreti Musa'nın en detaylı kıssaları yine Mekke'de iniyor. Hazreti İsa'ya dair bir takım detaylı bilgiler Mekke'de indiriliyor. İsrailoğullarının yapmış oldukları hatalar, şunlar bunlar, bütün detaylı bilgiler Mekke'de inen ayetlerde var. Bu defa deniliyor ki peki Allah tüm bunları Mekke'de indirirken muhatap kimdi? Kime söylüyordu bunları? Buna da şöyle cevap verme yolunu tercih ediyorlar. Diyorlar ki bu orada Yahudilerin olduğunu göstermez. Bunun sebebi Mekkeli müşrikler çok fazla ticaret yapan, çok fazla dışarıya açılan, komşu ülkelere giden insanlar olduğu için orada İsrailoğulları ile ilgili birçok olayı, hikayeyi, şunu bunu biliyorlardı. Dolayısıyla da Allah Yahudi kültürüne aşina oldukları için Mekkelilere bunları hatırlatıyor. Bak eğer siz de kendinize çeki düzen vermezseniz onların sonu gibi olursunuz şeklinde ibret anlamında bu ayetleri indiriyordu şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın şehadetiyle bir Yahudi nüfusu ve nüfuzu hem sayısal olarak bir kitle hem de etki açısından orada bir grubun olduğu çok aşikar. Peki Hristiyanlarla ilgili Mekke'de şey var mı? Yine tarih kitaplarına bakılacak olursa bu Yahudiler hakkında söylenilen bu ifadeler birazcık daha rahatlıyor ve deniliyor ki evet Mekke'de Yahudiler, Hristiyanlar vardı deniliyor. Hatta bazı tefsirlerde bunların isimleri dahi veriliyor. İşte şunun kölesi bir Hristiyandı, şunun kocası bir Hristiyandı, şunun işte eşi, karısı Hristiyandı, şu daha sonra Hristiyanlığı benimseyen bir Arap'tı şeklinde bir takım isimler veriliyor. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de de Hristiyanlarla ilgili yani Mekke'de Hristiyan varlığıyla ilgili çok açık seçik ayetler bulunmakta. Mesela işte en bildiğimiz şey Varaka bin Nefel'in Hristiyan olduğu, yani Arap asıllı olduğu ama Hristiyanlığı benimsediği. Hatta Resulullah'ın kendisine vahiy gelmesinin hemen sonrasında onunla istişare yaptığı ve yine Peygamberimizin Mekke'de bir takım Hristiyanlarla sık sık bir araya geldiği ve bunun bir takım dedikodulara yol açtığı, Nahl Suresinin işte 103. ayeti, nin bu sebeple, bu dedikodular sebebiyle indiğine dair tefsir eserlerinde şeyler var. Yani Yahudi yoktu ama Hristiyan, evet, Mekke'de vardı diyor tarihi kaynaklar ve isim de veriliyor. Hatta İbn Hişam mesela bizim geleneğimizin en erken ve muteber tarihçilerinden birisidir. O Mekke'de Resulullah'la görüşen ve Müslümanlığı kabul eden 20 kadar Hristiyan'ın varlığından bahseder. Yani bu 20 kadar adam geldi ama işte Mekke'nin civarından geldiler. Resulullah'a birkaç soru sordular. Aldıkları cevap üzerine de hemen tamam, bizim için mesele bitmiştir, biz Müslümanız dediler. Şeklinde rivayet eder böyle bir hadiseyi. Dolayısıyla Hristiyanlarla Resulullah'ın Mekke'de irtibatına dair kaynaklarımızda bilgiler vardır. Müşrikler, üçüncü bir grup şeyde Mekke toplumunda müşrikler ki asıl sayısal çoğunluk bunlarda ve etki de bunlarda. Her şeyi organize eden kişiler bunlar ve işin en bence önemli kısmı bu insanların kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın torunları olduğunu sürekli her yerde söylemeleri ve Kur'an da zaten buna atıfta bulunuyor bazı ayetlerde. Yani bu insanlar şunu diyorlarmış: biz İbrahim'in torunlarıyız, biz İsmail'in torunlarıyız, onun nesliyiz. Hatta bunu söyleyerek bir takım dini konularda kendilerini ayrıcalıklı hissediyorlar. İşte hac mevsiminde diğer bölgelerden gelen hacıların yapmış oldukları bir takım şeyleri bize gerek yok, biz zaten harem bölgesinin insanlarıyız şeklinde. Bu insanların yani dindar bir kişilikleri de var. Hatta yine önemli bir tespit belki, benim açımdan öyleydi. Bu insanların yani kendilerini Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in torunları olarak tanımlayan, ki hakikaten de öyle, bu insanlar ikiye ayrılmış vaziyette Mekke'de. Yani düşünün, bir şehir düşünün, bu şehirde iki sülale yaşıyor. Siz ya şu sülalenin sülaleye ait birisisiniz ya diğerine. Ve bunlar arasında da müthiş bir şey var, rekabet var. İşte bir kısmına Haşim oğulları deniliyor, diğerlerine de Beni Ümeyye oğulları deniliyor. Ve bunların her ikisi de esasında soy olarak Hazreti İsmail'e dayanıyor. Hazreti İsmail'in torunları. Bunlar arasında öylesine bir rekabet var ki bunlar tarihi kaynakların anlattığına göre Mekke'de her şeyi paylaşmışlar. Hac vazifelerinin bir takımı, işte bu kabilenin bir kısmı şunun, Mekke'nin yönetimine dair bir takım yetkiler, bunların bir takım yetkiler, müthiş bir rekabet var. Ve birbirlerinden de hiç haz etmiyorlar. Resulullah Haşim oğullarının soyundan olduğu için Beni Ümeyye buna müthiş bir tepki gösteriyor. Hatta içlerinden bir tanesi, yine tarihi rivayetler ne kadar doğru bilinmez, diyor ki şu ana kadar Haşimoğulları ile Ümeyyoğulları at başı beraber giderken şimdi Haşimoğulları çıktılar, bize içimizden Allah'ın vahyettiği bir adam var dediler. Olur mu şimdi yani bu? Biz de mi çıkartalım bir adam diyerek bunu dahi rekabet konusu yaptıkları ve Resulullah'a destek olan, ona yardımcı olan insanların hepsinin kendi kabilesinden olduğu, Ümeyye oğullarından tek tük istisnalar dışında sırf bu rekabet yüzünden Resulullah'a destek vermedikleri, onu önemsemedikleri, hatta Bedir ve Uhud savaşının dahi esasında bu iki kabilenin birbirleriyle mücadelesinin bir sonucu olduğuna dair tarihçilerin tespitleri vardır ki bu da o dönemi ve Resulullah'a gösterilen tepkilerin belli bir dereceye kadar bir takım dünyevi ve siyasi temellerinin olması açısından önemli. Bu insanlar biraz önce dediğimiz gibi içlerinde namaz kılan, hac ibadetini yapan, kurban kesen insanlar, bir kısmı öyle. Yani bilmeyen yapmayabilir ama hatta yanlış yaparak yapabilir ama mutlaka bilen insanlar bunlar. Şunu da hızlı bir şekilde geçtikten sonra bitireceğim. Yine dini bir merkez olarak Kur'an-ı Kerim'de Mekki ayetlere bakıldığında Mekke'nin dini bir merkez olduğu ön plana çıkıyor. Dini bir merkez. Yani Allah söylüyor bunu. Allah oranın dini bir merkez olduğuna dair sürekli atıflar yapıyor. Biz diyoruz ki burada dünyanın gelmiş geçmiş göreceği en kötü adamları yaşıyordu. Mesela şeyde geçen Mekke'de inen ayetlerden El Mescidül Haram ifadesi geçer. Medine'de inen ayetlerde de vardır. Kıblenin tahviliyle ilgili ayetlerde ama Mekke'de inen ayetlerde de vardır. Yani Allah orayı zaten haram kılınmış bir mescit ismini veriyor. O bölgeye, o oraya. Yani El Mescidül Haram korunmuş, korunaklı, koruma altına alınmış bir mescit, Allah'a ibadet edilen yer ismini veriyor ve bu ismi Peygamberimiz falan koymuyor ya da Müslümanlar koymuyor. Doğrudan Allah oraya öyle hitap ediyor ve Allah'ın kullanmış olduğu bu ifadenin Mekkeli müşriklerce de kullanıldığı ortadadır. Yani herkes orayı El Mescidül Haram olarak biliyor. Bu ne demek? O oranın zaten dini bir yönünün olduğunu göstermekte. Yine orada tavaf edenler, secde edenler, orayı tavaf eden ve orada işte ibadete girenler için temiz tutulmasına dair Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'e emredilen ayetler, buranın zaten öteden beri ilk Allah için kurulan, inşa edilen bir mabet olduğunu ve bunun da oradaki halk tarafından bilindiğini, hatta oraya hac mevsiminde pek çok yerden insanın geldiğini biliyoruz. Hatta Mekkeli müşrikler bunu o kadar iyi kullanan bir toplum ki mesela insanların oraya teveccühünü biliyorlar. İnsanlar dört bir yandan oraya hac için, umre için geliyor. Hac için geldiğinde ya ben burada umremi de yapayım, ikisini de yerine getireyim diyen insanlara Mekkeli müşrikler diyorlar ki Allah'ın dünyada en büyük günahlardan, Allah'ın dünyada en büyük günah saydığı fiillerden bir tanesi hac ve umreyi birleştirmektir diyorlar. Niçin bunu diyorlar? Diyorlar ki gidin iki ay sonra umre mevsiminde bir daha gelin. Tekrar gelin. Ve mesela dışarıdan getirdiğiniz, giydiğiniz üzerinizdeki elbiseyle asla Kabe'yi tavaf edemezsiniz. Peki neyle tavaf edeceğiz? Burada hiç giyilmemiş elbise alacaksınız. Ve dışarıdan da getirmeyeceksiniz. Peki nereden alacaksınız? Bizde hepsi var. Deniliyor. Hac mevsiminde ve umre mevsiminde karşı tarafın satış yapmasını yasaklıyor. Sadece satışı kendilerinin yapacağını, karşı tarafın sadece alabileceğini ne dair bir takım, yani orayı dini şeyleri tamamen ticarete, ranta ve çok da ustalıkla dökmüş bir toplum karşımızda. O dönemki Mekkeliler. Ve yine işte hac mekanı olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet orada hac menasekinin yapıldığı ve bunun Mekkelilerce çok iyi bilindiği ve hatta işte ayette de Ecealtüm sikayetel hacci ve imaretel mescidil haram şeklinde devam eden ayette oradaki bir takım hac organizasyonuna dair, yani siz sadece hac organizasyonu yaparak dindar mı zannediyorsunuz kendini diyerek Allah onları kınıyor. Dolayısıyla bu insanlar burada bu hac organizasyonunu yapan insanlar. Dedik yine Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde buranın güvenli bir şehir olduğuna dair ayet var. Yani şöyle düşünelim. Dünyada belli başlı uluslararası fuarların yapıldığı bölgeler vardır. ulaşımın rahatlığı, havaalanlarının, konaklamaların, şunların bunlarının en büyük imkanlarla olduğu, iklim şartlarının elverişliği, işte terörün şunun bunun olmadığı, bütün güvenliğin olduğu bir takım merkezler vardır ve oralarda uluslararası fuarlar, şunlar bunlar kurulur. İşte Mekke o dönemde aynen böyle bir kent. Pek çok ayette Allah oranın ticaret için, ticaret yapan insanlar için güvenilir bir yer olduğunu ve Mekkelilerin bundan da çok ciddi paralar kazandığına dair pek çok Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Güvenilir bir şehir, Kur'an-ı Kerim böyle tanımlıyor orayı. Ve Allah'ın orayı güvenilir bir şehir yapmasından dolayı Mekkelilerin Allah'a borçlu olduklarından bahsediyor ki bizim işte işimiz çok acele olduğunda sık okuduğumuz Lilafi Kureyş namazlarda o surede tam da bundan bahsediyor. Yani sürekli yaz kış seferlerin hiç durmadan yapıldığı bir merkez yapmadık mı orayı? Oranın Rabbine sırf bunun için dahi oranın Rabbine kulluk etmeniz gerekmez mi şeklinde oraya Allah bu nimeti hatırlatmakta. Ve bir başka önemli husus, o da Ankebut suresinin 67. ayetinde yine Mekki bir sure. Rabbimiz diyor ki çevrelerinde insanlar kaçırılırken kendileri için saygın ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu görmüyorlar mı? Yani kuzeyinde sürekli kargaşa var, güneyinde kargaşa var. Sürekli bir kargaşanın hakim olduğu bir bölge olmasına rağmen hiç kimsenin ilişmediği, herkesin kendini güvende hissettiği bir bölge yapmadık mı oraya diyerek bu nimeti hatırlatıyor. Oysa yine bizim siyer bilgilerimizde nasıl anlatılır? İşte hava karardı mı dışarı çıkamazsın. Malın, mülkün, her şeyin tehlike altındadır. Her an bir saldırıya maruz kalabilirsin. Şöyle olur, böyle olur. Hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Uzaktan yakından. Hatta yine o tarihi rivayetlere bakıldığında Mekkeli müşrikler bu işi o kadar profesyonelce yapıyorlar ki hac mevsimi yaklaştığında yüzlerce adamı organize ediyorlar. Ve Mekke'den kilometrelerce uzakta her 50 metrede bir, her 100 metrede bir gece ateşler yakarak oraya gece gelen, yolculuğunu gece bitiren insanların oraya sağ salim gelmeleri, güven içerisinde gelmeleri, orayı bulmada sıkıntı yaşamamaları için dahi bütün tedbirleri aldıkları, tam bir güven unsurunun, güven ortamının oluşturdukları söyleniyor. Dolayısıyla Kur'an'ın anlattığına göre dini açıdan en hareketli, kültürel açıdan en hareketli, ticaret açısından en hareketli ve belki tırnak içerisinde yine söylememiz daha doğru olur. Entelektüel insanların yaşadığı, ne yaptığını çok iyi bilen insanların dan oluşan bir şehir Mekke. Ve bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de detaya varan pek çok ayeti görme imkanımız var. Yine biraz önce söyledik, ticari bir merkez. Yani herkesin ticaretten para kazandığı, hatta Muhammed Hamidullah'ın bir ifadesi var. Mekkeliler o dönemde, yani 5. asır, 6. asırda, yani Resulullah'a tekabül eden dönemde Mekkeliler dünyanın uluslararası ticaret merkeziydi. Bunu koordine eden adamlardı. Kendileri otururlar. Kuzey ve güneyden gelen bütün ticari kervanları bunlar yönlendirir, onlara güvenlik oluşturur, güvenli koridorlar, ticari koridorlar oluşturur. Onlar adına bir takım büyük devletlerden emanlar, icazetler, şunlar bunlar alır ve kıllarını kıpırdatmadan zengin olan insanlardı ifadesini kullanır. Dolayısıyla 600'lü yıllarda her şey esasında yolundaydı, her şey yolundayken bütün ortalığı bozan, bütün milletin keyfini kaçıran bir hadise oldu. O da bir adamın içlerinden çıkıp Allah bana vahyediyor demesiydi. İşte kıyamet o zaman koptu. Aslında her şeyin yolunda olduğu, herkesin keyfinin doruklarında olduğu bir yerdi Mekke. Evet, bu esasında bunları şey yapmamız, detaylandırmamız gereken şeyleri var. İnşallah yine bir başka boşluk bulduğumuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.